Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 40. Ayrım. Bölüm 20. Whitney, Eve'in raporunu sözlü olarak aldı. Üzerinde sadece üniformasının gömleği vardı ve gömleğin üzerinde kurumuş kan lekeleri bulunuyordu. Peabody, sağlık merkezinden taburcu edildi mi? Ben çıktığımda taburcu etmeye hazırlanıyorlardı. Birkaç gün rapor kullanması gerekecek. Neye ihtiyacı varsa ulaşmasını sağla. Dwyer ve Price gözetim altında. Durum çözülene kadar da kimseyle görüştürülmeyecekleri hücrelerde tutulacaklar. Dukes'un Albany'de bulunduğu mekanı gözetliyoruz. Burayı temizlediğinde sıra Donald Dukes'a gelecek. Bu geceki toplantıya yapacağın baskına kadar Dukes'un tutuklanmaması konusunda hemfikir miyiz? Evet efendim, Dwyer ve Price sadece askerdi. Dukes generallerden biri. Kumandan diye hatırladı Eve. Organizasyonun diğer kilit üyeleriyle iletişim halinde olduğundan eminim. Sırtına yumruğu indirene kadar olduğu yerde rahatça oturmasına izin vereceğiz. Efendim, Dwyer'da Vali Peachtree'yi işaret ettiğinden artık resmi sorgulama talep ediyorum. Vali geçici ev hapsinde kalmayı kabul etti. Gelen ve giden tüm çağrıları gözleniyor. Konsey tavsiyesiyle cinsel geçmişini kabul etti ama masumiyet savaşçılarıyla herhangi bir ilişkisi olduğunu kesinlikle reddediyor. Siyasi bakımdan işi bitti. Siyasi olarak diye başladı Eve. Evet, yeterli değil, katılıyorum. Ancak bu akşamki operasyon valinin sorgulanmasından daha öncelikli. Bu operasyonla bütün üyeleri olmasa da büyük çoğunluğunu ele geçirerek bu organizasyonu dağıtacağız. İşimizin ilk gereği bu. Valilik makamı teröristler için bir üs olarak kullanılmışsa bu da işimizin gereklerinden komutanım. Peki, onu bugün sorgulamanla yarına kadar beklemen arasında davayı kapatman bakımından bir fark olacak mı? Eve onu şimdi indirmek istiyordu. Onun yenilgisinin tadını şimdiden boğazında hissetmek istiyordu. Vereceği ek bilgiler varsa, evet bir fark olabilir. İnan bana, yanındaki avukat ordusuyla vereceğin uzun ve zorlu bir uğraştan sonra isminden fazlasını alamazsın. Bugün o konuya ayıracak vaktin yok Teğmen. O elimizde Dallas, işi bitti. Birkaç saat daha bu kadarıyla yetin. Söz veriyorum, yarın sabah ondan sonra adam sana ait. Evet efendim, teşekkürler. Pek çok zor engele rağmen bu davada üstün bir iş çıkardın. Whitney duraksadı ve Eve'in yüzünü inceledi. Bu sabah Şef Tibble'ın gündeme getirdiği bir konuda seninle konuşmak istiyorum. Apoletleri hak ediyorsun Dallas. Bir önemi yok efendim. Lanet olsun, bu sen ve benim aramda, bu odada. O apoletleri takmayı hak ediyorsun, onları kazandın. Eğer sadece bir takdir konusu olsa onları çoktan takmış olurdun. Maalesef sadece takdir konusu değil. Yaşın da bir ölçüt. Kaç yaşındasın Dallas? 30 mu? 31 efendim. Whitney güldü. Senden yaşlı gömleklerim var benim. Onları karımdan saklamam gerekiyor ama yine de atamıyorum. Yine de bu çözülebilecek bir sorun ve bazı yönlerden avantaj olarak da kullanılabilir. Komutan Whitney, kişisel hayatımın da bu konuda bir faktör olduğunun farkındayım. Bazı çevrelerde ve kesinlikle teşkilat içindeki bazı çevrelerde dahil, şüpheyle karşılanan bir şahıs olan Rourke'la evliliğimin rütbe olarak ilerlememe engel olduğunun ve olacağının bilincindeyim. Üstelik valinin yasa dışı bir seks simsarıyla iş yapması ve kadın kıyafetleri içinde oral seks yapmasının gelecekteki politik kariyerine sağlayacağı etkiden daha büyük bir engel. Ama Şef Tibble haklıydı. Bu benim kararımdı. Umarım evliliğinin makamım tarafından bir engel olarak algılanmadığının da farkındasındır. Evet efendim. Şefin makamı için de aynı durum geçerli. Konu sadece bana kalmış olsaydı o apoletleri takıyor olurdun. Bir dönem benim için önemi oldu efendim. Artık çok önemli gelmiyor. Öyle olmadığını göreceksin. Whitney arkasına yaslandığında sandalyesi gıcırdadı. Şu anda önümüzde birkaç yıl daha var gibi görünüyor. Ama öyle olmadığını anlayacaksın. Evine git temizlen, kendine gel. Sonra da o aşağılık herifleri ele geçir. Eve aldığı emirleri eksiksiz olarak yerine getirmek istedi. Eve girdiği anda kendini duşa attı. öfke ve hayal kırıklığını yıkamanın da kan ve teri yıkamak kadar kolay olmasını diledi. Ellerini duvardaki çinilere dayadı ve başını aşağıya eğdi. Tazikli sıcak suyun üzerine akarak küçük sızılara neden olmasına izin verdi. Hiçbir şey düşünmedi. 20 dakika boyunca duşun altında zihnini bomboş tuttu. Sakinleşerek dışarı çıktı ve kurulanma tüpüne girdi. Sıcak havanın etrafında esip sönmesine izin verdi. Bir havluya sarınarak dışarı çıktı ve Rourke'la karşılaştı. "Otur Eve." Eve, kanının çekildiğini hissetti. "Peabody." "Hayır, hayır, o gayet iyi. Aslında şu anda buraya geliyor. Oturman gerek. Birkaç saat içinde büyük bir operasyonum var. Soruşturma ekibi de bu baskında olmayı hak ediyor. Toplantı yapıp verileri onlara da aktarmam gerek. Biraz kendine gelmen için birkaç dakika ayırabilirsin." Rourke ayaklarını yerden keserek onu kucağına aldı. "Hey! Nesin sen? Lanet bir tavşan filan mı? Sekse ayıracak vaktim yok. Eğer ihtiyacın olan şeyin seks olduğunu düşünseydim, şu anda yatakta olurduk." Rourke ilerleyerek onu koltuğa bıraktı ve yanına oturdu. "Arkanı dön, gözlerini kapa. Bak Rourke, gerçekten hiç... Ah, Tanrım!" Rourke parmaklarını omuzlarına bastırarak masaja başlayınca Eve'in gözleri önce ardına kadar açıldı, sonra kapandı. "Yumruğun büyüklüğünde düğümler var burada. Aslında boğazından aşağı gevşetici bir şeyler dökmek isterdim ama şimdilik bunu deneyeceğiz." "Öyle mi? Tamam, ama 15 dakika sonra durmazsan seni tekmelemem gerekecek." Rourke başını eğdi ve dudaklarını onun düğüm düğüm olmuş omuzlarında gezdirdi. "Seni seviyorum Eve. Her inatçı santimini." "İnatçı hissetmiyorum kendimi. Ben daha çok..." Eve içinin yine şüphe ve öfkeyle şişmeye başladığını hissetti. "Ne hissettiğimden emin değilim. Haklı olduğunu bilmen gerekiyor, değil mi? Bundan emin olman gerekmez mi? O şerefsiz Dwyer, o bile haklı olduğunu biliyor. Aklında en ufak bir şüphe, tereddüt yok. Sadece kendinin ve kadınının kıçını kurtarmaya çalışıyor." "Birçok insan haklı olduğunu düşünür Eve ve o noktada yanılmaya başlarlar. Şüphelerinin olması seni insan kılar." "Bu şekilde şüpheler değil ama, öz konusunda şüpheler duymaya başlamak değil. Bu insanlar o yüzden bir grup oluşturmadılar mı? Özü sorgulamaya, ona güvenmemeye başlamadılar mı? Davayı kapatmak için Dwyer'la anlaşmaya oturdum bugün. Davayı kapatabileyim diye yanlış bir polise elini kolunu sallayarak olaydan uzaklaşma hakkı verdim." "Bir karar vermen gerekiyordu." Eve elini arkaya uzattı ve Rourke'un elini tuttu. Rourke da onun kararlarından biri olmuştu. Hayatının en güzel kararı olmuştu. En azından bu konuda en ufak şüphesi yoktu. Dedi ki, Dwyer dedi ki, Holloway için para toplamışlar, anma töreni gibi bir şey yapmışlar, sanki hakları varmış gibi. Rourke kollarını Eve'in beline doladı, onu kendine doğru çekti ve içini dökmesine izin verdi. "Ben orada oturmuş, gözlerinin içine bakıyorum, boktan mazeretlerini ve savunmalarını dinliyorum. Programın propagandasını yapmasını dinliyorum ve sadece Colin Holloway'in bana teşekkür edişini düşünebiliyorum. O bana teşekkür etti ve ben oğlunun ölümünden sorumlu adamlardan birine özgürlüğünü verdim." Eve dizlerini kendine doğru çekti ve yüzünü dizlerine dayadı. "Hannah'a olanları görüyorum. Yüzüstü kendi kanı içinde yatarken görüyorum onu. Dwyer ona yazık oldu diyor, kaza oldu diyor. Ama aslında hak ettiğiyle karşılaştığını, çünkü sadece bir fahişe olduğunu söylüyor. Bunu söylediği için yumruğumu boğazına indirmem, bayılana kadar onu dövmem gerekirdi. Ancak yaptıklarını ödemesin diye savcılıkla dans etmem, adama istediği muafiyeti vermem gerekiyordu. Yaptıklarının hiçbirini ödemeyecek. Ben ölüleri mi temsil ediyorum, yoksa üzerlerine basıp geçiyor muyum?" "Bunun cevabını biliyorsun." Rourke onu kendine çevirdi. "Cevabı kalbinden biliyorsun." "Her şekilde bilirdim. Kemiklerimin içine işleyecek şekilde bilirdim. Ve eğer bir daha o şekilde hissetmezsem bu beni nasıl bir polis yapar?" "Dwyer'ı tanımıyorum ama şunu iyi biliyorum. Yaşamını bir kafeste sürdürmeyecek belki ama bir daha asla özgür olamayacak. Seni tanıyorum Eve. Sen her ne yaptıysan Holloway, Hannah Waite ve diğerleri için yaptın. Onların ihtiyaçları için kendi ihtiyaçlarını geri plana ittin. Öyle mi yaptım bilmiyorum. Ancak Tanrım, umarım değmiştir. Eve elleriyle yanaklarını sildi. Bu gece onları yakalayacağım. Yarın Peachtree'yi de cehenneme onların yanına göndereceğim. Derin bir nefes verdi ve saçlarını geriye doğru aldı. Bunu yapabilmek için de kafamı toplamam gerek. Biraz iyi haber ister misin? Evet, şu anda işime yarayabilir. Virüsün tam teşhisini yaptık. Yani geri kalan virüslü bilgisayarlara girip tüm verilere bakmamızı mümkün kılacak kalıcı bir kalkan yapabiliriz. Virüsün geldiği kaynağı bulabilir misiniz? Evet, bulacağız. Biraz zaman alacak ama çok az işimiz kaldı. Güzel, ben bir izin belgesi alabildim. Sorun çıkmadan alabildiğim ilk izin diye ekledi Yargıç Archer'ı düşünerek. Dukes'un ekipmanlarına, evinde bıraktığı her türlü ekipmana el koyabiliriz. Senden gelen giden bütün verileri incelemeni istiyorum. Birisi ona kaçmasını ve nereye kaçacağını söylemiş. Dwyer'ın ve Price'ın da bütün ekipmanlarına el koyuyoruz. Belki söylemedikleri isimler vardır. Biz bu gece operasyondayken sen ve Jamie buna zaman ayırırsınız diye düşündüm. Soruşturma ekibinin baskında olacağını söylediğini hatırlıyorum. Çocuğu bir operasyona götüremem. Eve kalktı ve dolabına doğru ilerledi. Sen de laboratuvarda çok daha işe yararsın diye düşünüyorum. Öylesine söylemiyorum Rourke ve bunu ispatlamak için de evde kalmanı emretmiyorum. Eve bir tişört aldı ve ona doğru döndü. Sadece senden öyle yapmanı istiyorum. Bu yaptığın gerçekten kurnazca. Rourke ayağa kalktı. O halde biraz daha laboratuvar faren olarak devam edeceğim. Teşekkür ederim. O tişörtle o pantolon gitmez. Tanrım, aklın nerede senin? Bir baskına gidiyorum, partiye değil. İyi görünmemen için bir neden yok ama, değil mi? Evet, bir bakalım. Bugünlerde büyük bir terörist organizasyonu dağıtmaya giden şık bir polis ne giyer? Klasik siyah hiçbir zaman yanlış olamaz. Bu bir şaka mı? Diye sordu Eve. Rourke dolabın içine girmiş başka bir gömlek ararken. İyi bir moda anlayışı hiçbir zaman şakaya gelmez. Rourke gömleği ona doğru uzattı ve bir parmağını onun çenesindeki çukurda gezdirdi. Ama yine de tekrar güldüğünü görmek güzel Teğmen. Ah, kahve ayakkabılar olmaz, siyahları giy. Benim siyah ayakkabım yok. Rourke dolaba doğru eğildi ve bir çift şık deri siyah ayakkabı çıkardı. Artık var. Kurtarıcı Kilisesi'nden yarım sokak aşağıda Eve takip aracında durmuş Peabody ile tartışıyordu. Bak, burada olduğun için bile şanslısın sen, raporlusun. Hayır, değilim çünkü imzalamadım, çıkmadım. Ben seni çıkardım, o zaman geri al. Eve dişlerini sıktı. Efendimi unuttun. Peabody çenesini yukarı doğru kaldırdı. Hayır, unutmadım. Üste itaatsizlikten sana ceza yazmama ne dersin? Hiç durma. Peabody kollarını göğsünde birleştirdi. Baş edebilirim, tıpkı bu operasyonla baş edebileceğim gibi. Eve yorgun bir tavırla iç geçirdi. Belki de haklısın. Hemen yanlarındaki Feeney bakışlarını ekrandan monitöre doğru çevirdi. Ve o diye düşündü. Ben hazırım dedi Peabody, Eve'in biraz gerilemesi karşısında rahatlayarak. Göreve dönecek durumdayım. Zaten çok önemli bir olay değildi. Evet, ben biraz aşırı tepki verdim sanırım. Eve ellerini kaldırdı ve ayağa kalktı. Nasıl hissettiğini sen daha iyi bilirsin değil mi? Kesinlikle efendim, dedi Peabody. Pekala o halde. Eve yardımcısının omzunu hafifçe tuttu, sonra sıkmaya başladı. Ve Peabody'nin renginin atmasını, ağzının şok ve acı içinde kıvrılmasını izledi. Şu anda nasıl hissediyorsun? Ben gayet formda mısın? Peabody'nin alnında birikmeye başlayan terlere baktı. Göreve hazır mısın? Ben... Otur. Ağzını da kapa. Evet efendim. Eve'in kibarca itelemesiyle Peabody'nin bacakları çözüldü. Başını dizlerinin arasına koyan kendisi mi yoksa Eve miydi bilmiyordu ama her iki durumda da minnettardı. Takip aracında kalıp McNabb'e yardımcı olacaksın. İtirazın var mı dedektif diye sordu McNabb'e bakarak. Hayır, hayır efendim, Teğmenim. McNabb, Peabody'nin sırtını okşadı. Sen iyi misin tatlım? Tatlım yok. Eve kendi saçlarını çekti. Tanrı aşkına, bir operasyonda tatlımlar olmaz. Kendinize hakim olun, yoksa ikinizden birini Queens'e transfer edeceğim. Topuklarının üzerinde döndü ve tekrar Feeney'in yanına oturdu. Durum ne? Birkaç kuş girdi. Şimdilik çok sessiz. Feeney sesini alçattı. İyi iş çıkardın. Daha hazır değildi ama kızın cesareti hayranlık uyandırıcı. Başka operasyonlar da olacak diyerek onayladı Eve ve ekrana baktı. Her zaman başka operasyonlar da olacak. Kilise yola beyaz olarak başlamış olabilecek, küçük ve gösterişsiz bir binaydı. Şimdi griydi. Sade siyah bir haçla süslenmiş, yumuşak ve soluk bir griydi. Çan kulesi yoktu. Sadece ön tarafına serpiştirilmiş birkaç küçük pencere bulunuyordu. Eve içerinin nasıl göründüğünü biliyordu. Baxter'ın çıkardığı planları incelemişti. Baxter bir dilenci kılığına girmiş ve içeri girmişti. Bodruma inmeyi başaramasa da giriş katının güzel bir krokisini çıkarmıştı. Ve onu sonunda dışarı çıkmaya razı eden rahipten 10 kredi koparmayı başarmıştı. İki tarafa da 25'erli sıralanmış 50 kilise oturma sırası vardı. Ön tarafta tam ortada bir konuşma kürsüsü vardı. İbadet alanının diğer tarafında iki kapı bulunuyordu. Baxter, rahip ona doğru koşturup azarlayana kadar kapılardan birini açıp içerideki ofis alanını kaydetmeyi başarmıştı. Ofisteki ekipman en üst seviyedeydi ve civardaki diğer kiliselerin karşılayabileceğinden çok daha pahalıydı. Üç dış kapı vardı. Ön kapı, doğu taraf kapısı ve bodruma inen arka kapı. Bütün kapılar tutulmuştu. Harekete geçtiğimizde diye düşündü Eve, binayı Satürn'ün halkaları gibi çevireceğiz. Sohbete devam dedi Feeney. Eve kulaklığını kaldırdı ve dinlemeye başladı. Spordan konuşanlar vardı. Kadınlar birbirine yemek tarifi veriyor ve çocuk bakımından bahsediyorlardı. Birisi Barney'deki indirimi anlatıyordu. Tanrım, Feeney başını salladı. Veli toplantısı gibi. Ne toplantısı? Okul işte. Öğretmenler, anne babalarla işte, nasıl terörist bunlar? Sıradan insanlar dedi Eve. Onları bu kadar tehlikeli kılan da bu. Çoğu sokakları temizlemek için bir yol bulmaya kalkan sıradan adamlar. Rourke'la eski bir film izlemiştim. Vahşi Batı şeylerinden. Kasabanın canına okuyan kötü adamlar var. Kanun onları durduramıyor. Çünkü kanunun da kıçını tekmeliyorlar. Sonra insanlar bir araya geliyor, para topluyorlar ve bir silahşör grubu kiralıyorlar. Silahşör mü, öyle mi deniyordu? Eve bir an düşündü ve Feeney'in şekerli fındıklarından biraz aldı. Her neyse, kötü adamlardan kurtulmak için bu adamları tutuyorlar. Kurtuluyorlar da ama sonra silahşörler, hey diye düşünüyor, neden biz de kafamıza göre takılıp istediğimizi yapmayalım diye karar veriyorlar. Sonra kasaba onların baş parmağı altında ezilmeye başlıyor. Bir silahı diğeriyle değiştirmişler. Evet, ayrıca adamların çoğu sadece kendi işlerinin sekteye uğramasını engellemeye çalışıyordu. Sonunda Birleşik Devletler Yüzbaşısı gibi bir tip geliyor ki en baştan öyle olmalıydı ve bir sürü silahlı çatışma, çatılardan atlama, etrafta atla koşturma sahnesinden sonra kasabayı temizliyor. Bizim atlarımız yok ama bu gece burayı temizleyeceğiz. Aynen öyle. Eve ve Feeney beklemeye devam ettiler. Sıkıcı diyaloglar, uzun sessizlikler, çevrede konuşlanan diğer birimlerden durum güncellemeleri. Polislik diye düşündü Eve, sade kahvesini yudumlayıp ekrana bakarken. Saatlerce beklemek, dağlarca evrak işi ve inanılmaz sıkıcı saatler demekti. Bir de konunun yaşamak ve ölmek olduğu uç noktada anlar vardı. Peabody'ye baktı. Anlar diye düşündü. Ve santimler. Ve kader. Başlıyorlar dedi Feeney sessizce. Hepsi bu geceyi iple çekmiş olmalı. Adi herifler toplantılarına Lord's Prayer'la başlıyorlar. Dua edecekleri çok şey olacak. Eve ayağa kalktı. Hadi onları köşeye sıkıştıralım ve canlarına okuyalım. Her bir ekip başkanından durumu aldı. Feeney ve kendisi Baxter ve Trueheart'a katılırken hepsinin pozisyonlarını almasını emretti. Bodrum kapısına ilk vuran kendi ekibi olacaktı. Çelik yeleğini taktığından emin olmak için Baxter'ın göğsünü hafifçe iteledi. Baxter sırıtarak Eve'in göğsünü iteledi. Lanet şey, çok ağır değil mi? Beni cidden uyuz ediyor diye kabul etti Eve. Parmağını havada döndürdü. Baxter arkasını dönünce Eve ceketin sırtındaki kapatıcıyı kaldırarak NYPGT amblemini ortaya çıkardı. Toplantı başladı diye rapor etti. McNabb'in kulaklıktan gelen sesi. Yargıç Lincoln başkanlık ediyor. Son toplantının lanet değerlendirmesini okuyorlar. Onlara birkaç dakika daha verelim dedi Eve. Biraz daha kaydet. Elimizde ne kadar çok delil olursa onları o kadar derine gömeriz. Truhart çoktan kiliseye girmişler gibi fısıldıyordu.
Bana bu operasyonda bulunma fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
Yağcılık yapacaksan dedi Baxter, bana yapacaksın. Ben de Dallas'a yapacağım. Besin zincirimiz böyle. İş konuları başlıyor diye iletti McNabb. Green infazı üzerine konuşuyorlar. Wade'in ölümü üzücü bir arıza olarak geçiyor. Tanrım, tek bir üyeden itiraz geldi. Efendim, Eve, Peabody'nin sesini duydu kulaklıktan. Haber şimdi geldi. Geller kurtarılamamış. 8 ölü diye düşündü Eve. Hepsi bu kadar olacak. Bu toplantı bitmiştir. Hazırız dedi Baxter. Bütün birimler yerlerinize. İçeri giriyoruz. Kapıdan ilk Eve girdi ve birkaç eski demir basamaktan indi. Zihninde diğer ekiplerin ön kapıdan ve yandakinden giriş katına dolduklarını görebiliyordu. Silahı elinde, rozetini havaya kaldırarak bodrumun kapısını tekmeledi. NYPGT! Kimse kıpırdamasın! Çığlıklar ve bağırtılar yükseldi. Birkaç tanesi korunmak ya da kaçmak için koşturmaya başladı. İkincil ekipler, piknik masasına doluşan karıncalar gibi içeri doldu. Lazer tüfekli ve çift namlulu şok tabancaları olan karıncalar. ''Eller yukarı, eller yukarı!'' diye bağırdı Eve. ''Yoksa ateş açılacak. Binanın etrafı sarıldı. Çıkış yok. Terörist faaliyetler, birinci dereceden cinayet, cinayete teşebbüs, bir polis memurunun ölümü ve size bildirilecek diğer suçlamalardan tutuklusunuz.'' Eve, yüzleri, hareketleri denetleyerek ilerledi. Bazıları ağlıyordu, bazıları öfke içinde kas katı kalmıştı. Yine de çoğu diz çökmüş, tanrılara adak olarak sunulacak kurbanlar gibi ellerini çenelerinin altında kavuşturmuş bekliyorlardı. ''Yere yatın!'' diye seslendi. ''Yüzüstü! Elleriniz başınızın üstüne!'' Yargıç Lincoln'un elinin ceketinin içine doğru gittiğini gördü. ''Devam et!'' dedi usulca. ''Bana bir neden ver!'' Adamın eli indi. Sert bir yüzü vardı. Hatları keskin bir şekilde oyulmuş koyu renkli bir taşı andırıyordu yüzü. Eve, adamın mahkeme salonunda oturmuş ona ifade vermişti. Adaleti sağlaması için ona güvenmişti. Eve, ceketinin altındaki silahı aldı ve adamı çökmesi için omzundan tutup iteledi. ''Bizler çözümüz,'' dedi Lincoln. ''Diğerleri oturup beklerken bizler harekete geçecek kadar cesuruz.'' ''Eminim Hitler de aynısını söylemişti. Yere yat.'' Eve onu iteleyerek dizeğinin üzerine çökertti. ''Yüzüstü, ellerini başının üzerine koy.'' Yargıcın kelepçelerini kendi taktı. ''Bu Colin Holloway için.'' diye fısıldadı adamın kulağına. ''O senin asla sahip olamayacağın bir cesaret taşıyor. Sen lanet olası bir yüz karasısın.'' Eve ayağa kalktı. ''Baxter, bu kahraman bozuntularına haklarını oku.'' 40. ayrımın sonu. Sayfa 366. Devamı 41. ayrımda.